Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, tefsir dersimizde bugün Kasas suresinin 83. ayeti ile 88. ayetleri arasını inşallah anlamaya çalışacağız. Bu ayetler aynı zamanda surenin son ayetleri oluyor. Öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapalım.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Sadakallahul azim.
Değerli dinleyenlerim, aziz izleyiciler, bir hafta önceki dersimizde Karun'dan bahsedilmişti. Karun zenginliğiyle şımarmıştı. Allah kendisine çok sayıda mal mülk vermişti. Dünyayı arzulayanlar onun yerinde olmayı arzuluyorlardı. Fakat bir sabah, daha doğrusu bir gece yeri gördü, sarayı yerin dibine geçince Karun'la birlikte. Onlar demek ki bizim gördüğümüz gibi değilmiş hadise. Allah dilediğine rızkını açıp genişletiyormuş, dilediğine de belli bir ölçüyle veriyormuş diyerek İyi ki onun yerinde olanlardan değilmişiz diye bir önceki arzularının yanlış olduğunu ifade etmişlerdi. Bu alemin bir şekilde son bulacağı, fani olduğu, ebediyetin ahiret aleminde gerçekleşeceğine dikkat çekilmek üzere de bugün okuduğumuz 83. ayette şöyle buyuruluyor. Estağfirullah. Tilke darul ahira nec'aluhâ lillezîne lâ yuridûne ulûven fil ardı ve lâ fesâdâ vel âkibetu lil muttakîn. İşte şu ahiret yurdunu biz, yani cenneti, yeryüzünde büyüklük taslamayan haksız yere ve bozgunculuk peşinde olmayanlara nasip edeceğiz, vereceğiz. Güzel akıbet takva sahiplerinin olacak. Bu ayet gerçekten çok sarsıcı bir ayet. Yeryüzünde ululanmak istemeyen, yani böyle kibirlenmek, gururlanmak, bir şekilde büyüklenmek, haksız yere istemeyenlere diyor biz ahiret yurdunu vereceğiz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu ayeti özellikle tahta geçtikten sonra her gün sık sık okurmuş. Neden? Neticede bir makamda bulunuyorsunuz. Orada yeryüzünde böyle yücelik isteyen, büyüklük taslayan birisi olma ihtimaliniz çok güçlü. Böyle bir konuma düşmeme adına hep ahiret yurdunu göz önünde bulundurmak için bu ayeti sık sık okurlarmış Ömer bin Abdülaziz. Esasen her birimiz içinde bulunduğumuz imkanlar kadar adeta bir krallık içindeyiz. Herkes kendi imkanı ölçüsünde. Kimisi kendi ailesinde bir krallık yapıyor. Kimisi iş yerinde bir patronluk yapıyor. Kimisi malıyla, kimisi ilmiyle, kimisi belki irfanıyla, keşfiyle, kerametiyle bir konumda bulunuyor. İşte o konum insana bazen insanlığını, kulluğunu unutturabiliyor. Bu bakımdan bu ayet belki sık sık hatırlamamız gereken ayetlerin başında geliyor. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyor ve gerçek hayatın ahiret hayatı olduğuna kavi imanımız varsa, kibre düşmeme adına, böyle büyüklük taslamama adına bu hakikatleri sık sık hatırlamak gerekiyor. İbn Kesir de şöyle bir rivayete rastladım. Müfessir İbn Kesir. Bir insan diyor, ayakkabının bağını bile kendi arkadaşının ayakkabısının bağcığından daha güzel olmasını istemesi bile bir nevi uluv sayılır. Yani yeryüzünde bir büyüklük isteme sayılır. İşi bu noktaya kadar inceltmişler ama belki bu kadar incelmeyelim. Tamam, bu kadar hassas bir ölçüler olmasın diyelim. Fakat kimi kullar için, bu tür hakikatlerin farkında olan kimseler için bu nevi üstünlük istemeler bile bir takım mahrumiyetlere sebebiyet verebilir. İnsanın marifet cenneti diye ifade edilen, marifetullah cenneti diye ifade edilen, daha dünyada iken hissedilen o güzel cennet ikramlarından mahrumiyete sebebiyet verebilir. Bu yönüyle Allah'ın hiçbir yarattığı varlığı küçük görmemek gibi bir edebi, bir şuur halini, bir idrak halini sürekli içimizde hissetmemiz son derece önemli. Yani Yüce Rabbimiz tevazu sahiplerini seviyor ve yeryüzünde yaşarken bir şekilde ilahlığa benzer, öyle diyelim, başkalarını kul gibi görerek, yani kendimizin kuluymuş gibi görerek, onlar üzerinde krallaşmak, daha kötüsü firavunlaşmak yoluna sapmamamız gerekiyor. Eğer Allah katında güzel kullardan, mukarreb kullardan, öne geçen kullardan olmak istiyorsak. Ve diyor yine yeryüzünde fesat istemeyenlere biz bunu veririz. Yani bozguculuk istemeyecek. Islah adamı olacak. İşi yıkan değil yapan olacak. Yaraları saran olacak. Yara açan değil. İnsanların arasını açan değil, insanların arasını buluşturan. Karı kocanın arasına fitne sokan değil, onları barıştıran. İşçiyle patronun arasını bozan değil, aralarını bulan kişiler olmak. Yeryüzünü cehenneme çevirmemek. Yeryüzünü imar etmek, mamur hale getirmek. İmanlı gönüllerin içlerinden geçen niyetler böyle olmalı, azmetmeli ve elinden geldiği kadar da bu uğurda gayret göstermeli. Ki ebedi hayatın, yani cennet hayatının namzeti olabilelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada son derece hassas. Kendisini ashabından ayırmayı pek sevmez. Aralarına oturuverir, boş bulduğu yere mesela oturuverir. Şöyle bir kıssa anlatılır. Ashabından birkaç kişiyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle şehir dışında bir yerlerdeyken, belki de yolculuk esnasında, ashab-ı kiramdan bir koyun kesip pişirmelerini ve birlikte yemelerini ister aleyhissalatü vesselam. Bunun üzerine sahabeden birisi, ya Resulallah onu ben keseyim der. Başka birisi, ya Resulallah yüzmesi de benden olsun der. Onu yüzeyim ben. Bir başkası, pişirmesi bana ait olsun der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o halde odun toplamak da bana ait olsun der. Derler ki, ya Resulallah biz onu da yaparız. Sizin yorulmanıza gerek yok. Sizin aramızda bulunmanız bize şeref olarak yeter. Adeta şöyle siz gölgede istirahat buyurun, biz bu işi çözeriz derler. Efendimiz buyurur ki, sizin benim işimi de yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah Teala kulunun arkadaşları arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez buyurdu. Yani arkadaşımızdan kendimizi üstün görmemek veya siz bir hocasınız, talebeleriniz var ve kendinizi talebelerinizden üstün görmemek nasıl bir tevazu örneğidir bunlar? Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an elbisesinin eteklerini beline bağlamış. Böyle koşar vaziyette hızlı hızlı hareket ediyor. Bunu da Ahnef bin Kays görüyor. Ve o da merak ediyor. Niye böyle hızlı hızlı nereye gidiyor Ömer diye. Hazreti Ömer Ahnef'i görünce ona bakma gel de yardımcı ol diyor. Devlete ait bir deve kaçtı. Bu malda kaç kişinin hakkı olduğunu biliyor musun? O esnada biri demiş ki, ya emir al müminin, neden kendini bu kadar üzüyorsun, yoruyorsun? Deveyi yakalamak için bir köleyi vazifelendirsen olmaz mı? Sen niye koşturuyorsun diyor. Hazreti Ömer de, yahu benden daha iyi köle mi olurmuş diyor. Bakınız bunlar işte Bizans'ı titreten adamlar, İran Kisrası'nın sarayını yerle bir eden adamlar, böyle mehabetli, heybetli kimseler bir yönüyle baktığınız zaman, ama gönüllerinde ne kadar tevazu yerleşmiş ki benden daha iyi köle mi olacak diyor. Ben halifeyim, emredeyim, yapsınlar demiyor. Tabii bugünkü yönetim anlayışına bunlar ters. Bugünkü yönetim anlayışında yönetici iş yapan değil, yaptıran adamdır diyerek işin bir ucundan tutmasının önüne geçiyorlar adeta. Ne olacakmış efendim? Eğer işçilerle beraber işi yapan safına girerse onun karizması çizilirmiş. Üzerlerinde otoritesi zaafa uğrarmış. Doğru. Bir insanda ahlaki kalite yoksa böylesi dış yardımlara ihtiyaç hisseder. Böyle karizma oluşturacak bir takım efendim farklı davranışlara ihtiyaç hisseder. Ama bir insanın şahsiyeti oturduysa, onun saygınlığı daha da artar. Yani İslami anlayışta yönetici ya da lider sadece iş yaptıran değil, aynı zamanda yapılacak iş varsa, işin bir ucundan tutabilecek vakti var, fırsatı varsa ona da yardımcı olan kişidir. Birlikte iş yapmak, başkalarını kendimize köle edinmemek, kul haline dönüştürmemek, bu önemli. Bu ayet bu noktada son derece muhterem dostlar, uyarıcı bir ayet. Ayetin sonu vel akibetu lil muttakin diye bitiyor. Yani güzel sonuç, yani sonunda kazanacak olanlar muttakilerdir. İyi sonuç, güzel sonuç hep muttakilerin olacaktır. Muttaki kim? Muttaki Allah'ın azabından ve gazabından kendisini korumak için taatlere sarılan, Allah'ın yasaklarından kaçınan, bir anlamda Allah'a karşı saygısından yüreği tir tir titreyen kişiler. Yani yanlışa düşmeyelim diye adeta yoğurdu üfleyerek yiyen kimseler. Sonuçta bunlar kazanacak. Bunlar neden kendilerini sakınıyorlar? Firavunlaşmaktan sakınıyorlar. Karunlaşmaktan sakınıyorlar. Kibre düşmekten sakınıyorlar. Allah'ın kullarını küçük görmekten sakınıyorlar. Bunlar ne kadar önemli hallerdir. Ne büyük güzelliklerdir. Güzel Müslüman olmanın alametleridir bunlar. 84. ayet. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Ve men ca'e bis seyyiati fela yuczellezine amilus seyyiati illa ma kanu ya'melun. Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse, kim bir iyi bir şey getirirse, ona bu yaptıklarından, bu getirdiğinden daha hayırlı bir mükafat vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, bilinmeli ki o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının cezasını çekecekler. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin işte kullarına merhameti böyle. Kim bir iyilikle gelirse o getirdiğinin kat kat fazlası ona olacak. Bu en az 10 kat. Men ca'e bil hasene felehu aşru emsaliha ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. 10 misli karşılık var. 700 misline kadar bazı amellerde de sınırı yok. O kadar büyük ecirle Cenab-ı Hak mükafatlandıracak. Nimetleriyle, ihsanlarıyla kullarının o güzel bir şey ortaya koymalarını Cenab-ı Hak böylesi bir şekilde karşılayacak, karşılık verecek. Öyleyse iyilik yapan kişi hep kazanan adamdır. Kim de diyor kötülükle gelirse, kötü bir şeyle gelirse, hoş olmayan bir şeyle gelirse, Allah'ın hoş görmediği, Resulünün güzel bulmadığı işler yaparak huzura gelirse, onun cezasını katlamayacağız ama o da yaptığının karşılığını mutlaka görecek diyor. Cezası neyi gerektiriyorsa, yaptığı kötülük nasıl bir ceza almasını gerektiriyorsa, ona fazladan efendim mutlaka ceza verilmeyecek ama hak ettiği de verilecek. Böyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâddüke ilâ mi'âd. Kul Rabbi e'lemü men câe bil hüdâ ve men hüve fî dalâlin mübîn. Ey Resulüm, şüphesiz ki Kur'an'ı tebliğ ve onunla amel etmeyi sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere iade edecektir. De ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu en iyi bilendir. Burada Yüce Rabbimiz, Kur'an'ı sana farz kılan, yani Zat-ı Uluhiyetinden böyle bahsediyor. Burada Kur'an'a iman etmeyi, onunla amel etmeyi, onu insanlara tebliğ etmeyi diye bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Kur'an'ı bütün yönleriyle senin sorumluluğuna yükleyen Allah seni dönülecek yere çevirecektir, geri getirecektir. Bu ayet rivayete göre hicret esnasında Mekke ile Medine arasında Cuhfe denilen yerde inmiştir. Dolayısıyla Bu rivayeti esas alan müfessirlerimize göre burada mi'at diye ifade edilen ve dönülecek yer diye tercüme ettiğimiz ifadeyi Mekke olarak anlamışlardır. Demişler ki burada Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha Medine'ye varmadan Mekke yolu, Medine yolundayken ona bir müjde veriyor. Sana bu Kur'an'ı indiren, sana bunu farz kılan var ya, o mutlaka seni bu Mekke'ye geri döndürecektir. Hem de muzaffer bir komutan edasıyla. Evet, Efendimiz 8 sene sonra, o çıkışından 8 sene sonra Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak yine tevazu ile geri döndü. O onun doğup büyüdüğü vatanıydı. İnsanın doğup büyüdüğü vatana sürekli böyle ziyaret etmesi sebebiyle oraya Mi'at ismi de verilir demiş bazı alimlerimiz. Yani sürekli dönülüp gelinen yer. İnsan işi icabı başka başka şehirlere gidebilir. Dünyayı dolaşabilir ama eninde sonunda kendi vatanına geri döner. Onun için geri dönülecek yer anlamında vatan olarak anlaşılmış ve bu çerçevede seni Mekke'ye geri gönderecektir, geri getirecektir Yüce Allah diye bu ayette böyle bir işaret var demişlerdir. Bazı alimler de buradaki mi'at geri dönülecek yerden maksat ahirettir, ölümdür demişler. Bu şu anlama gelir, sana bu Kur'an'ı farz kılan Allah elbette seni de bir şekilde kendine döndürecektir ya da o kıyamet günündeki mahşer sabahına döndürecektir. Cennete döndürecektir manaları verilebilir. Nitekim böyle veren müfessirlerimiz de olmuş. De ki diyor ey Habibim sen, benim Rabbim kim hidayet üzeredir, kimin getirdiği hidayettir, kimin söylediği doğrudur, kim dalalet apaçık bir sapıklık içindedir en iyi o bilir de. Çünkü Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adeta sapıtmış diyorlardı. Yolunu şaşırmış. Atalarının dinini bırakıp yeni bir dine uyduruyor. Diyerek ona sapkın gözüyle bakıyorlardı. Efendimiz de elbette üzülüyordu bundan. Yüce Rabbimiz de peygamberimize böyle söyle diyor. Rabbim bilir kimin en doğru yolda olduğunu. Kimin getirdiğinin söylediğinin hak ve hakikat olduğunu, kimin sapkınlık içerisinde gömüldüğünü en iyi Rabbim bilir. Sizin sapık demenizle biz sapıtmış kimseler olmayız. Onlara böyle söyle buyuruluyor. Bir sonraki ayet 86. ayet-i kerime. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَه۪يرًا لِلْكَافِر۪ينَ Ey Peygamber sen aslında bu kitabın sana vahyedileceğini ummuyordun. Böyle bir beklentin yoktu. Bu sana ancak Rabbinden bir rahmet olarak geldi. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir beklentisi olmadığını, peygamberlik beklentisi olmadığını Yüce Rabbimiz burada açıkça ifade buyuruyor. Evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de bulunduğu o 40'lı yaşlara kadar putlara tapmamıştı. Zaman zaman Hira dağına gider, orada tefekküre dalardı. Kendisini ibadete verirdi belki. Orada özellikle Ramazan aylarında azığını alır, orada geceli gündüzlü kaldığı olurdu. Bu kendisine peygamberlik gelsin anlamında bir ümitten kaynaklanmadığını anlıyoruz. O tabii olarak bir kulluğunun gereği olarak hakikatin peşine düşmüş birisi olarak bunu yapıyordu. Ama Cenab-ı Hak rahmetiyle ona böyle bir kitap indirdi. Bu diyor rahmeten min rabbik oldu. Senin Rabbinden bir rahmet sayesinde oldu bu. Yoksa sen bunu istediğin için, böyle bir beklenti içinde olduğun için sana böyle bir peygamberlik gelmedi. Madem ki bu böylesi bir kitap, böyle kıyamete kadar gelecek mucize bir eser Allah'tan senin gibi bir insana indirildi. O zaman bunun şükrü olarak da sen فَلَا تَكُونَنَّ زَه۪يرًا لِلْكَافِر۪ينَ Artık inkarcılara hiçbir şekilde sırt verme, yani onlara yardımcı olma. Onların hiçbir işinde yanlarında olma. Kafirlerin destekçisi konumuna düşme. Onların hilesine aldanma. Onların tekliflerine sakın boyun eğme. İşbirliği tekliflerine yanaşma. Madem ki onlar senin peygamberliğini kabul etmiyorlar. Madem ki bu gönderilen ayetlere inanmıyorlar. O zaman sana düşen Allah'tan gelen bu rahmeti yere düşürme. Ve kafirlere karşı da onurludur. Adeta vakarını koru diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak böyle bir hatırlatmada bulunuyor. O zaman bu Kur'an'la buluşan müminler de Hazreti Peygamber'in izinde aynı şekilde kafirlere hiçbir konuda yardım etmemeye azmetmeliler ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın şerefini yere düşürmemeliler. Kafire arka çıkmanın birçok yolu var. Hatta onun küfrüne rıza göstermek, zulmüne rıza göstermek, kötü işlerini güzelmiş gibi kabullenmek, ses çıkarmamak, bütün bunlar ona sırt vermenin, onu onaylamanın çeşitleridir. Allah böylesi hallere düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكِ Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın o kafirler seni onların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. Yani bu ayetler sana gelmişken onlar asla seni bu ayetlerden koparmasın. Nasıl? Bir, onlarla amel etmeyi, onları hayata geçirmeyi engellemek isteyecekler ama sen diren, o fırsatı onlara verme. İkincisi, onlar tebliğinin önüne geçmek isteyecekler. Bu ayetleri okumanın önüne geçmek isteyecekler. Hayır, yine sen üzerine olan vazife gereği bu ayetleri onlara okuyacaksın. Çünkü bu Allah'ın bir emridir. Sen onun elçisisin. Seni koruyacak olan odur demektir. Ved'u ila rabbik. Sen insanları Rabbine davet et. İnsanları çağırmaya devam et. Onlar çeşitli hileler, tuzaklar kuracaklardır. Seni engellemeye çalışacaklardır. Seni susturmaya çalışacaklardır. Ama sen onlara boyun eğme. Boyun eğme, Rabbine davete devam et. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Sakın ola ki, sakın müşriklerden olmayasın. Yani hiçbir şekilde onların safında yer almayı aklından bile geçirmeyesin. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayasın. Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten gençliğinden itibaren bu tür putlara karşıydı, şirke karşıydı. Ama Cenab-ı Hak tekrar aman dikkat diyor adeta. Onlar bir takım pazarlık adına sana gelebilirler. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Onlar isterler ki sen kendilerine karşı yumuşak davranasın. Onlar da sana yumuşak davransınlar. Hayır, böyle yapma diyor. Onlara gerçeği en güzel şekilde ifade et. Geri adım atma. Çünkü sen hak üzeresin ey peygamber. Cenab-ı Hak bu ayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sürekli pekiştiriyor. Sürekli pekiştiriyor. Öyleyse hak davanın sahibi olan peygamber mirasına sahip çıkmak isteyen müminler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emredilen bu hallerle hallenmelidirler. Allah'ın ayetleri ellerindeyken kafirlerin kendilerini saptırmasına izin vermemelidirler. Ve asla ve kat'a o nevi müşriklere fırsat tanımamalıdırlar. Kasas suresinin son ayeti de şöyle bitiyor. وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, yakarma, asla kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur, gerçek mabut yoktur. bütün ilah diye bilinenlerin hepsi sahte ilahlardır. Gerçek ilah, yani mabudu bir hak, gerçekten kendisine kulluk edilecek ilah ancak Allah'tır. Küllü şeyin hâlikun illâ vecihe. Onun zatı dışında her şey helak olucudur. Yok olup gidicidir. Bu ayetin bu bölümü şu şekilde de anlaşılıyor. Evet, baki olan yalnız Allah'tır. Ondan başka her şey helak olacaktır. Yok olup gidecektir. Her birinin bir eceli vardır, bir süresi vardır. Süresini dolduran gidecek. Maddi olsun, manevi olsun, canlı olsun, cansız olsun. Bütün varlıklarda böyle bir fanilik damgası vardır. Hepimizde fanilik mührü vurulmuştur. Ve bu alem her birimiz için gelip geçici bir yerdir. Bütün varlık için böyledir. Allah'ın zatından başka her şey bir şekilde yok olacaktır. Bazı alimler, küllü şeyin hâlikun illâ vece. Onun zatı hariç zaten her şey şu anda da öyledir. Çünkü bütün varlık ancak Allah'ın ayakta tutmasıyla ayakta kalır. Madem ki varlığımızın devamı onun varlığına bağlıdır, öyleyse bizimkine varlık denmez. Buna gölge varlık denir. Nasıl gölgenin varlığı bir cismin varlığına bağlıdır. O cisim olmasa o gölge olmazdı. Aynı şekilde farz-ı muhal, haşa, Allah bir an için olmayacak olsa hiçbir varlık olmazdı. Madem ki bütün varlık onun varlığına bağlı, öyleyse şu anda da her şey hakikatte yoktur, yalnız o vardır diye anlarlar. Buradan hatta tasavvuf anlayışında vahdet-i vücut diye bilinen, varlığın birliği diye ifade edebileceğimiz anlayışa da yol bulur bazı arifler, bazı sufiler. Evet, işin gerçeği vacibül vücut, yani varlığı kendinden olan ancak Allah'tır. Bütün alem mümkünül vücuttur. Yani varlığı da yokluğu da imkan dahilindedir. Allah var ettiği için vardır. Var olmasını murad etmezse yok olacaktır. Her şey onun zatı dışında helak olucudur. Bu ifadeyi şöyle de anlıyor bazı müfessirlerimiz. Burada vecih kelimesi aslında yüz demektir. Allah'ın yüzü hariç, bu biraz Allah'ı cisme benzetmek gibi olduğu için burada zatı kastedilmiştir. Çünkü Arapçada da bu var. Bazen bir insanın bir uzvunu zikredersiniz, onun tamamını kastedersiniz. Ya yüzünü görmedik, günler geçti aradan dersiniz. Burada seni göremedik demektir. Yüzünü görmek değil oradaki esas maksat. Aynen bunun gibi burada da Allah'ın zatı kastedilmiş, yüzü zikredilmiştir denir. Buradaki veçhe kelimesini şu manayı da verirler. Burada teveccüh edilen, kendisine yönelilen şey anlamında, kastedilen ve yönelilen yön manasında olarak onun yüzünden, yani onun rıza ve hoşnutluğunun kastedildiği yönden başka her şey helaktedir. Bu manada anlaşılıyor. O zaman manayı şöyle vermiş olacağız bu anlayışa göre. Yalnız ona yönelmiş olan amellerin, davranışların dışında her şey yok olup gidecektir. Yani baki kalan yalnız Allah için işlenen amellerinizdir, niyetlerinizdir, davranışlarınızdır. Bunun dışındaki her şeyiniz yok olup gidecektir. Kimisi toprak olacak, kimisi hava olacaktır. Öyleyse bütün işlerinizi siz ona yönelik yapın. Yani Mevla'ya yönelik yapın. Mevla için yapın. Onun için olan işler, onun adına yapılan işler yarın kıyamette bir ebediyet olarak size karşınıza çıkacaktır. Yok olup gidecek şeylere büyük bel bağlamayın. Karun'un bağladığı gibi, Firavun'un bağladığı gibi onlara ebediymiş gibi sarılmayın. Malınız, mülkünüz, evladı, iyaliniz, her şeyiniz gelip geçicidir. Allah için yaptığınız, Allah'a yönelik yaptığınız, onun adına gerçekleştirdiğiniz şeylerdir kalıcı olanlar. Bu manada güzeldir. Ama daha çok fesirlerimiz ilk manayı daha çok tercih etmişler. Onun zatı dışında her şey yok olup gidecektir manasını. Yüce Rabbimizden niyazımız, zat-ı uluhiyetine karşı böylesi bir kalbi bağlılıkla daimi bir şekilde gönüllerimize teveccüh, zat-ı uluhiyetine yöneliş nasip etsin. Buna inabe deniyor. Kalbi münib deniyor. Sürekli Rabb'e yönelik olan kalbe kalbi münib. Adeta kıblesi Mevla olan kalp demek. Her an ama ona yönelen kalp. Böylesi kalpler sürekli ebediyet üretirler. Ebedi aleme ebedi efendim nimetler olacak ameller oluştururlar. Onun arka planındaki niyeti böyle kalpler ortaya çıkarabilir. Yüce Rabbimizden böylesi halis kalbi selimler niyaz ederiz. Ve zat-ı uluhiyetine karşı her türlü şirkten yine ona sığınırız. Ve tevhidin, o vahdetin razı olacağı şekilde yüreklerimizde istikrarlı bir şekilde var olmasını yine Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Son nefese kadar böyle ehli tevhid olarak, ehli tefrid olarak ve bir ehlullah gibi, hak dostları gibi, arifler gibi o tevhidin zevkine vararak yaşamayı ve son nefesi böylece vermeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Bu ayetle Kasas suresinin sonuna gelmiş olduk. İnşallah Rabbimiz fırsat verirse bir sonraki tefsir dersimiz Ankebut suresiyle devam edecektir inşallah. Allah'a emanet olunuz.